Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Tekerlekler, yazarı Arthur Hayley, özgün adı The Wheels, çevirmeni Mehmet Arbancı, türü roman. E yayınları, 1. baskı 1972, 3. baskı 1978. ISBN numarası yok. Bu kitap 486 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Kasım 2022. Kurum telefonu 0212 356 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapakta 1940'lı yıllara ait 1950 öncesi bir arabanın resmi var, siyah bir araba. Üzerinde bakayım 1, 2, 3, 4, 5 kişi eski kıyafetlerle oturuyorlar. Arka kapağa da aynı resim konmuş. Bir tek yazı var, otomobille ilgili herkesin okuması gereken eşsiz bir roman diyor. Arthur Hayley 1920 yılında İngiltere'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı'na Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak katıldı. Savaştan sonra Kanada'ya geçti. Yazdığı televizyon oyunlarıyla ilk ününü yaptı. 1966 yılından beri Kaliforniya'da yaşamakta olan Hayley'in ilk romanı Hastane'dir. Hava alanı, otel ve başbakan romanları ile bütün dünyada büyük bir ün kazanan Hayley, Tekerlekler adlı eseriyle de bu kez Amerikan otomobil sanayinin iç dünyasını sergilemektedir. Birinci bölüm. General Motors'un genel müdürünün keyfi kaçmıştı. Elektrikli battaniyesi gece bir çalışıp bir bozulduğundan sık sık üşüyerek uyanmış, rahat bir uyku uyuyamamıştı. Şimdi de sırtına Rob de Chambre'ını geçirip evinde bir iki yere dolaştıktan sonra aletlerini karısının hala uyumakta olduğu koca yatağının üstüne sermiş, battaniyenin kontrol aracını sökmekteydi. Geceki cereyan kesilmesi nedeninin kötü bir bağlantı olduğunu bir bakışta anlayıvermişti. Battaniye yapımcılarının dikkatsizliklerinden yakına yakına aracı Bodrum'daki tamir atölyesine götürdü. Karısı Caroline uykusu arasında döndü. Birkaç dakika sonra çalar saati kendisini uyandıracak, gözleri mahmur mahmur kalkıp kahvaltılarını hazırlayacaktı. Detroit'in 10 mil kuzeyindeki Bloomfield Hills banliyosu henüz karanlıktı. İnce yapılı, hareketli, aslında durgun huylu bir insan olan General Motors Genel Müdürü'nün keyifsizliğinin elektrikli battaniyeden başka bir nedeni daha vardı. Emerson Vale canını sıkmıştı. Birkaç dakika önce yatağının başucundaki radyodan dinlediği haber bülteninde otomobil sanayinin baş eleştiricisinin o nefret edilen sıkıcı ve çekilmez sesini duymuştu. Dün Washington'daki bir basın toplantısında Emerson Vale, o pek sevdiği hedefler olan General Motors, Ford ve Chrysler'a yeniden saldırmıştı. Ajanslar da herhalde başka haber kaynağı bulamadıklarından Vale'in bu saldırısını tam olarak bültenlerine geçirmişlerdi. Vale, otomobil sanayinin üç büyüğünü açgözlülük, fesatçılık ve halkın güvenini kötüye kullanmayı da suçluyordu. Fesatçılıkları da Vale'in şu anda hazır olduğunu söylediği elektrikli ve buharlı otomobilleri benzin motorlu otomobillerin yerine geçirmemeleriydi. Bu suçlaması yeni bir şey değildi ama halkla ve basınla ilişki konusunda usta olan Vale, sözleri arasına bu konuşmasını önemli kıldıracak bir iki şey sokuşturmayı da ihmal etmemişti. Dünyanın en büyük şirketinin mühendislikten doktorasını vermiş genel müdürü, battaniyenin kontrol aletini evde fırsat bulduğu zaman yapmaya bayıldığı, ufak tefek onarım işleri gibi çabucak çalışır duruma getirmişti. Gidip duşunu aldı, giyindi, tıraş oldu ve kahvaltı etmek üzere Coraline'in yanına indi. Yemek masası üzerinde Detroit Free Press gazetesi duruyordu. Emerson Vale'in adını ve yüzünü baş sayfada görünce öfkeyle gazeteyi yere fırlattı. Coralie, inşallah rahatlamışsındır dedi. Kocasının önüne kolesterol korkusu çekenlere mahsus bir kahvaltı koymuştu. Kızarmış bir dilim ekmek üstünde bir yumurtanın beyazı, dilimlenmiş domates ve köy peyniri. GM genel müdürünün karısı kahvaltıyı kendi eliyle hazırlar ve bunu kocası işine ne kadar erken giderse gitsin daima birlikte yerlerdi. Adamın karşısına oturdu, yerden aldı, Free Press'i açtı. Az sonra Emerson Bey'le göre eğer Ay'a ve Mary'e insan indirecek teknik yeterliliğe varmışsak, otosanayinin de çevre havasını bozmayacak, güvenli ve mikropsuz bir araba yapması gerekiyormuş dedi. Kocası çatalıyla bıçağını masaya bırakarak ille de yediğim şu kahvaltıyı zehir mi etmelisin yani diye sordu. Coralie gülümsedi. Bana kalırsa senin kahvaltını benden önce zehir eden başka bir şey olmalı. Aldırmadan sözüne devam etti. Bay Vail hava kirlenmesi hakkında İncil'de de bir şeyler bulmuş. Allah aşkına İncil'de bu konuda ne olabilir ki? Allah aşkına değil sevgilim, kutsal kitabın eski ahit bölümünde. Adamın merakı uyanmıştı bir kere. Haydi oku bakalım. Nasıl olsa okuyacaktın diye homurdandı. Yerem yağdan. Ben sizi bu bolluklar ülkesine getirdim, onun meyvesini yiyin, iyiliklerini paylaşın diye. Ama siz oraya girer girmez toprağımı kirlettiniz, mirasımı lekelediniz. Kadın birer fincan kahve daha koydu. Akıllı bir buluş derim ben buna. Deyyus herifin akılsız olduğunu söyleyen yok ki zaten. Coralie yüksek sesle okumasını sürdürdü. Vail otomobil ve petrol sanayicilerinin birleşerek çok daha önce işe yarar bir elektrikli ya da buharlı otomobil yapımına imkan sağlayacak teknik gelişmeyi önlediklerini söylüyor. Böyle bir otomobil onların havayı kirleten, içten yanmalı motora yatırdıkları sermayeyi sıfıra indirecektir diyor. Kadın gazeteyi masanın üzerine bırakarak doğru mu bu diye sordu. Vail öyle sanıyor. Ama sen öyle düşünmüyorsun değil mi? Elbette hayır. Sözlerinde doğru olan hiçbir şey yok mu? Adam sinirlenmişti. Küstah bir beyanda bile bazen bir gerçek kırıntısı bulunur. Emerson Vail gibi insanlar işte bu yolla kendilerini inanılır insanlar olarak ortaya atıyorlar. Şu halde onun sözlerini yalanlamayacaksın demek.
Herhalde.
Neden? Eğer General Motors Vail'in karşısına çıkarsa bizi bir tek insanı ezmeye kalkan koca bir dev olarak görecekler. Sesimizi çıkarmazsak yine aleyhimizde sözler edilecek ama hiç olmazsa söylediklerimizin yanlış anlaşılması diye bir şey olmayacak.
Peki birinin kalkıp karşılık vermesi gerekmez mi buna?
Akıllı bir muhabir Henry Ford'un yanına çıkabilirse o bir açıklamada bulunacaktır muhakkak. GM genel müdürü gülümsedi ama Henry de epey sert konuşur ve gazeteler söylediği her kelimeyi yazamazlar.
Ben senin yerinde olsaydım buna ne karşılık vereceğimi düşünürdüm. Yani eğer haklı olduğuma inanıyorsam elbette.
Öğüdün için çok teşekkür ederim. GM genel müdürü karısının oltasına takılmamaya çalışarak kahvaltısını bitirdi. Ama Coralie'nin kendisine iyi geldiğine inandığı iğneleyici konuşması sonunda gerçekten de biraz ferahlamıştı. GM genel müdürü mutfağa açılan kapıdan hizmetçinin geldiğini işitti. Kızı yolda aldıkları için bu şoförüyle arabasının da gelmiş, şimdi dışarıda beklemekte olduğu anlamını taşıyordu. Yerinden kalkarak karısını öptü. Birkaç dakika sonra saat 6'yı biraz geçerken Cadillac Brougham marka arabası Telegraph Caddesi'nden geçerek Lodge ana yoluna sapmış ve şehrin ortasına doğru yönelmişti. Sert Poyraz rüzgarının kışın yaklaştığını duyurdu, diri bir Ekim sabahıydı. Michigan'ın Detroit'i, otomobil kenti, dünyanın otomobil başkenti uyanıyordu. Yine Bloomfield Hills'da GM genel müdürünün evinden bir Lincoln Continental hızıyla 10 dakika ötede Ford fabrikalarının ikinci müdürü Detroit Metropolitan Havaalanı'na gitmek üzere evinden ayrılmaktaydı. Tek başına kahvaltı etmişti. Sabahın 5'inden beri ya rapor okuyarak ya da bir ses alma makinesine dikte ederek çalıştığı hafif aydınlatılmış çalışma odasına kahya kadın kahvaltısını tepsi içinde getirmişti. Ne yemek geldiği zaman ne de yerken başını kaldırıp bakmamış, çalışmasına devam ederek pek çok yöneticinin bir günde ve belki de daha uzun zamanda bitireceği işi bir saatte tamamlamıştı.
Bu süre içinde verdiği kararların çoğunluğu birkaç milyar dolarlık harcamayı gerektiren yeni bir fabrika yapımına ya da el dikilerin genişlemesine ilişkindi. İkinci müdürün sorumluluklarından biri de planları onaylamak, reddetmek, bazılarını öncelik tanımaktı. Böylesine büyük servetlerin dağıtımı konusunda karar vermek zorunda olmasının kendisini hiç sıkıntıya sokup sokmadığını sormuşlardı. Bir keresinde de hayır diye karşılık vermişti. Çünkü ben her zaman son 3 rakamı zihnimden siler atarım. Böylece bir ev satın almaktan fazla sıkıntılı bir tarafı kalmaz işin. Sıradan bir araba satıcılığından sanayinin en üstteki karar veren 10 adımından biri olmaya roket hızıyla yükselen adamın pratik olarak ve düşünmeksizin karşılık vermesi onun niteliklerinden biriydi. Bazıları başarının ve servetin ceremesini bir insanın ödemeyeceği kadar mantık dışı olarak görmüş olsalar bile aynı düşünce yolu bu arada kendisini milyoner de yapmıştı. İkinci müdür günde 12 hatta bazen 14 saat hep o çılgın hızıyla çalışır, işi gereği olmadığı halde haftanın 7 günü bu tempoyu devam ettirdiği de olurdu. Bugün halkın büyük bir çoğunluğu hala yataklarındayken o şirketin Jetstar uçağıyla New York'a uçacak, yolda geçen zamanında da aslarıyla pazarlama konularını gözden geçirecekti. Uçaktan iner inmez aynı konuyu bir kere de Ford bölge müdürleriyle görüşecek, ondan hemen sonra garanti ve bakım sorunlarıyla başları dertte olan 20 kadar New Jersey'li acentayla sıkı bir konuşmaya girecek. Daha sonra Manhattan'da bir bankacılar topluluğunun öğle yemeğinde bulunacak ve bir konuşma yapacaktı. Konuşmanın ardından da bir basın toplantısında gazetecilerin sorularına karşılık verecekti. Öğleden sonra aynı uçakla Detroit'e dönecek ve akşam yemeğine kadar bürosunda normal işlerini yürütecek, randevularını kabul edecekti. Bu arada çalışmasına devam ederken berberi gelip saçlarını kesecekti. Müdür katının üstündeki çatı katındaki akşam yemeğinde de kısım şefleriyle yeni modeller üstünde tartışacaklardı. Daha sonra bir gün önce aşırı çalışma sonunda kalp yetmezliğinden ölmüş olan bir meslektaşını ziyaret etmek üzere William R. Hamilton cenaze töreni salonuna uğrayacaktı. Hamilton cenaze firması. Bazen yönetici cenneti olarak da bilinen Woodlawn mezarlığına giden yolda üst kademedeki otomobil yöneticilerinin uğradıkları tek duraktı. En sonunda ikinci müdür ertesi sabaha kadar halledilmek üzere içi evrak dolu çantasını alıp evine gidecekti. Kahvaltı tepsisini bir yana itti, kağıtlarını topladı ve ayağa kalktı. Özel çalışma odasının duvarları baştan başa kitapla kaplıydı. Bu sabah değilse de bazı sabahlar kitaplarına özlemle bakardı. Uzun yıllar önce çok okuyan bir insandı. Hayatına başka bir yön verebilseydi bilim adamı olabilirdi. Ama artık kitaba ayıracak pek zaman bulamıyordu. Günlük gazetesi bile şöyle bir göz atma fırsatı bulmasını bekliyordu şimdi. Hala katlı olan gazeteyi alıp çantasına koydu. Emerson Vale'in son saldırısını ancak daha sonra öğrenecek ve otomobil sanayinde pek çok kimsenin yapacağı gibi gün sona ermeden onu küfürle bir güzel yıkayacaktı. İkinci müdürle birlikte gidecek olan kimseler havaalanında Ford Hava Ulaşımı Hangarı'nda kendisini bekliyorlardı. Boş sözle zaman kaybetmeden haydi gidelim dedi. 8 kişi merdiveni çıkarken Jetstar'ın motorları çalışmaya, daha emniyet kemerlerini sıkıca bağlamadan da pistte yürümeye başlamıştı bile. Normal uçak seferine kıyasla ne kadar çok zaman tasarrufunun sağlanabileceğini ancak özel şirket uçaklarıyla yolculuk yapanlar bilebilirler. Yine de bütün bu hıza rağmen pistin sonuna gelmeden çantalar çıkarılmış, dosyalar ele alınmıştı. İkinci müdür tartışmayı açtı. Kuzeydoğu bölgesinin bu aylık sonuçları doyurucu değil. Sizler de benim kadar biliyorsunuz sayıları. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Sonra da bana bu konuda ne yapıldığını anlatacaksınız. Konuşmasının sonuna geldiği anda havalanmışlardı. Güneş ufukta görünmeye başlamıştı. Hızla uçuşan koyu renkli bulutlar arasında donuk kırmızı bir güneş. Yükselen Jetstar'ın altında sabahın ilk ışıklarında geniş şehir ve çevresi belirmekteydi.
Detroit'in merkezi küçük bir Manhattan gibi 1-2 kilometre karelik bir havaydı. Hemen altlarındaki sıkıntılı sokaklar, binalar, fabrikalar ve geniş asfalt caddelerin çoğu pislik içindeydi. Temizlik için parası olmayan bir pislik yuvasıydı burası. Batıya doğru daha temiz, daha yeşil Dearborn uzanıyordu. Rouge'un dev fabrika binaları bitişiğinde buna karşılık doğu ucunda ağaçlarla süslenmiş, temizlenmiş, zengin bir çevresi olan Gross Point vardı. Güneyde bacaları tüten sanayi bölgesi Wyandotte ve Detroit nehrinin ortasında yeşil bir mavna gibi yatan Bell Adası. Nehrin ötesinde Kanada yakasında Amerikalı ortağının çirkinliğinin en kötü tarafını benimsemiş olan pis Windsor şehri bulunuyordu. Bütün bunların içinde ve çevresinde artık gün ışığında iyice görünen bir trafik akımı başlamıştı. Bir karınca ordusu gibi on binlerce işçi, muhasebeci, yönetici ve diğerleri büyük ve küçük sayısız fabrikalarda yeni bir günün üretimine koşuşmaktaydılar. Detroit tarafından planlanan ve denetlenen günlük milli otomobil üretimi başlamıştı. Üretim temposu Edsel, Ford ve Walter Chrysler ana yollarının birleştiği yerdeki dev Goodyear reklam tahtasında açıklanıyordu. 1,5 metre yüksekliğindeki sayılar milli çaptaki haberleşme düzeni sayesinde yılın otomobil üretimini dakikası dakikasına dört bir yana yaymaktaydılar. Arabalar bütün ülkedeki montaj yerlerinden tamamlanmış olarak çıktıkça sayıda gittikçe yükselmekteydi. Doğu saatinin yürürlükte olduğu bölgede şimdi çalışmasını sürdüren 29 fabrika üretimlerini bildirmekteydiler. Az sonra Orta Batı bölgesindeki 13 montaj fabrikası da çalışmaya başlayınca sayılar daha büyük bir hızla dönmeye başlayacaklardı. Arkadan da Kaliforniya'daki 6 fabrika üretime geçecekti. Bölgede oturanlar Goodyear tahtasına, bir hekimin kan basıncına ya da bir bankerin en son borsa haberlerine baktığı ilgiyle bakarlardı. Garajlarda sabahki ya da akşamki sayının ne olacağı üzerine bahse girilirdi. İlan tahtasına en yakın otomobil üretim kaynakları 1-2 mil ötede Hamtramck'teki Chrysler, Dodge ve Plymouth fabrikalarıydı. Sabah 6'da işe başlayan montaj yerlerinden saatte 100 arabadan fazla çıkmaya başlamıştı. Chrysler Yönetim Kurulu Başkanı'nın üretimi görmek üzere fabrikaya inip bitmiş arabayı kendi gözüyle gördüğü zamanlar da olmuştu. Ama şimdi bunu pek seyrek olarak yapıyordu. Bu sabah ise hala evinde, karısının sanat derneği toplantısına gitmeden önce sunduğu kahvesini yudumlarken The Wall Street Journal'ı okumaktaydı. O eski günlerde Chrysler Genel Müdürü fabrikaların içinde arı gibi dolaşırdı. Bunun nedeni biraz işleri kötüye giden şirketin böyle bir kimseye ihtiyacı olmasından, biraz da satış ya da mühendislik yolu ile değil de maliyecilik yolundan yükselmiş olanlara takılan muhasebeci unvanından kurtulmaya kararlı olmasıydı. Onun yönetiminde Chrysler hem iyi hem de kötü günler görmüştü. Uzun bir 6 yıllık süre yatırımcıların güvenini kazanmış, sonraki bir dönemde ise tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Bundan sonra yine ter dökülerek sıkı bir tutum ve çabalama ile tehlike azalmış ve şirketin rekabet karşısında kendini en iyi şekilde ortaya koyduğunu söyleyenler çoğalmıştı. Her ne olursa olsun artık kimse Chrysler'in sivri uçlu Penta Star amblemini yörüngesinden düşeceğine inanmıyordu. Bunun bile bir başarı sayılması yüzünden yönetim kurulu başkanı artık eskisi kadar oraya buraya koşmuyor, daha çok düşünmeye zaman ayırabiliyor, canının istediğini okuyabiliyordu. Şu anda The Wall Street Journal'da Emerson Vail'in son yaptığı çıkışı okumaktaydı. Ama Vail kendisini sıkıyordu. Chrysler müdürü otomobil sanayi eleştiricisinin sözlerini alışılmış bir tekrardan başka bir şey olarak göremiyordu. Dikkatini daha inandırıcı olan gayrimenkul haberlerine çevirdi. Henüz pek bilen yoktu ama son 3-5 yıl içinde Chrysler büyük bir gayrimenkul imparatorluğu kurma yolundaydı. Bu hem şirketin iş alanını genişletecek hem de 20-30 yıl sonra, ya da öyle hayal kuruyorlardı, şimdiki ününü General Motors kadar büyüyecek, hatta belki onu bile aşacaktı.
Bu arada müdür Chrysler'in Hamtramck'teki ve diğer bölgelerdeki fabrikalarından otomobillerin akmaya devam ettiğini de rahatlıkla biliyordu. Böylece üç büyükler herhangi bir sabah olduğu gibi büyük olarak kalmaya çalışırlarken onlardan küçük olan American Motors firması da Wisconsin'in batısındaki fabrikasında Ambassador, Hornet, Javelin, Gremlin ve diğer modelleriyle üretime katkıda bulunmaktaydı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.